Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar. Efendim, Türkiye'de patlayan bombalar gündemde, çok tartışılan konulara kapı aralar ama bu kez çok uzaklarda, Kara Afrika'nın en ucunda, en uzun sahili olan noktada, Somali'de patlayan bombalar dünya haber ajansları tarafından Türk heyetine bombalı saldırı girişimi diye verildi. Gerçekten önemli, çünkü hemen komşusu Etiyopya'daydı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yarın sabah Somali'de olacak. İşte onun oraya gelmesine saatler kala salı akşamı gelip orada güvenliği kontrol eden Türk delegasyonunun istihbaratçısı, polisi, dışişleri mensubu, onların kaldığı otel, SYL Oteli, Atfeya adıyla da geçiyor, oraya doğru gelen bir bombalı araç ve kapıdaki kontrol noktasında geçemeyeceğini anlayınca pimini patlattı. 4 ölü var. Efendim, 2 polis, 1 otel görevlisi kadın ve intihar eylemcisi. Daha önce de geçen yıl Türk Büyükelçiliğini hedef alan Eşşebap örgütü üstlendi. 91'den bu yana 13 yıldır, o 23 yıldır otorite boşluğu olan bir ülke burası. O günden bu yana meşru bir iktidar yok ortada. %85'inin kontrolü Eşşebap örgütünde. Kendilerini El-Kaide'nin oradaki çizgisi olarak görüyorlar. İşte onlar buradaki Afrika Birliği Silahlı Kuvvetleri neyse biz de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni öyle görüyoruz diyen bir anlayışın insanları. Çünkü merkezde küçücük bir noktada kalan son iktidarı destekleyen ülke olarak görüyorlar Türkiye'yi. Oysa Türkiye orada muazzam bir yatırım yapıyor. TİKA'yla okulundan hastanesine, yolundan inşaatına, her şeye el atıyor Türkiye. Orada küresel bir güç görünümü vermeye çalışıyor. İşte onu anlamaya çalışacağız. Bu bombanın hedefi neydi? Orada buna tanıklık eden Kızılay'ın Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek çok önemli açıklamalar yaptı. Kaydettik az önce, şimdi sizlere ileteceğiz onu. Başka neler var? Uzmanlar bu meseleye nasıl bakıyorlar? Etiyopya'daki Cumhurbaşkanı'nın gezisi ne anlama geliyor? Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Veysel Ayhan bize yardımcı olacak. Efendim, onun yanı sıra Patronlar Kulübü TÜSİAD bugün başkanını seçti. Üçüncü kadın başkan, her ne kadar bu örgütün sonunda iş adamları dese de iş kadını olarak üçüncü kadın yönetici yönetecek. Jansen, Başaran, Symes. Evet, bugün aradıysanız bulamamışsınızdır. Soyadının en sonunda neden Symes yazıyor onu da size söyleyeceğiz. Stefan Bey'in eşi ne yapar Stefan Bey, onu da söyleyeceğiz. Tabii bunun dışında bir bağlantımız da olacak. Millet Gazetesi'nin ekonomi müdürü Ufuk Şanlı bize anlatacak TÜSİAD'ın ekonomideki yoğunluğunu, gücünü. Petrol fiyatlarıyla ilgili indirim muazzam, yarı yarıya düştü, 110'dan 60'a, 55'e 40'a, ama petrol alanlar, akaryakıt alanlar aynı şeyi göremiyor o pompa fiyatlarında. Neden böyle, ona bakacağız. Orada da yaptığımız röportajlar var, Arda Aceröz'ün sokakta yaptığı röportajlar. Arkasından Diyarbakır'da çok gergin bir iki kurum kavgası var. Belediyeler ve elektriği veren şirket. Efendim, elektrik borcu ödenmediği için elektrikleri kesildi. Kente su verilemiyor. O zaman Diyarbakır Belediyesi de hendek kazdı elektrik idaresinin önüne. Cizre'yi hatırlatıyor diye tedirginlik yarattı. Hakikaten çok çarpıcı bir durum. Bu gerilimin nedenlerini Diyarbakır'dan öğreneceğiz. TESEV'in araştırması var. Polise güven araştırması. Tam da Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünden sonra bir polise verilen o iyi hal indirimi de konuşulurken ne oluyor? Türkler polisi ne kadar beğeniyor, destekliyor, güveniyor, ona bakacağız. Cengiz Erdil'in sesli dosyasında da Suriye'de 40 gün tutsak hayatı yaşayan gazeteci Bünyamin Aygün'ün kitabı var, kendisi var. Evet efendim, hemen başlıyoruz.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
Çocuklar dağılmıyorlardı, kulaklar patlıyordu, uçaklar denizlerimizde uçuyorlardı, bombalıyordu köyün etrafları.
Dün oldu, en sıcak noktadaydık.
Bu olayın üzerine bir tanklarımızdan karşı tarafa da bir taciz ateşi açıldı söyleniyor.
An geldi, tarihe not düştük.
dişim göz bakıyordu. Ben bakamadım, bir başka odaya gittim ve ağladım.
Birlikte duygulandık, hüzünlendik.
Sümpedüz ölüme terk etti.
Takipçi olduk, merak ettik.
6 yaşındaki Öznur neden vefat etti acaba?
Sadece rak olduğu için, üşüdüğü için yani kaydettim.
Herkesin platformu olduk.
Başka vatan bilmiyorum. Şimdi tamamıyla inesim. Geldiği dondurma için çok mutluyum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 18'de, tekrarıyla 24'te. Manşet.
Evet, dedik ya, Somali'de o intihar komandosunun saldırısı Türkiye'de hiçbir zaman flash haber olmamıştır. Onlarca kişinin öldüğü olaylar bile. Ama orada bir gün sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceği kentte, Mogadishu'da böyle bir patlama olur ve o patlamanın olduğu noktada kalan otel, o otelin 10. katında Türkiye'den gitmiş istihbaratçılar, özel kuvvetler ve burada güvenliği sağlayacak yakın korumalar bulunuyorsa, cihazlarıyla orada Cumhurbaşkanı'nın güvenliğini sağlamak için bulunuyorlarsa, tabii ki Türkiye'nin yüreği ağzına geldi diyeceğiz. Öyle oldu. Flash geçti Reuters. Türk televizyonları alt yazıyla duyurdular. Önce anlaşılamadı. Cumhurbaşkanı Etiyopya'daydı. Somali'de ne oluyor vesaire. Çok geç kalmadan netlikle ortaya çıktı durum. Otele doğru gidiyordu intihar komandosu aracıyla. Yüklemiş bütün bombalarını. Polis noktası oluşturulmuş. Bayağı otelin biraz önünde. Orada kontrol yapmak isteyince çekiyor pimini ve kendisini patlatıyor. Sonuç 4 kişi hayatını kaybetti. Birisi intihar bombacısı, ikisi polis, orada güvenliği sağlıyor. Birisi de otelde çalışan kadın görevli. Eş-Şebap üstleniyor. Nedir Eş-Şebap? Efendim, ülke 91'den beri kaotik bir ortamda. Meşru hükümet, evet, dar bir alanda hapsolmuş vaziyette ve Somali'yi yönetmeye çalışıyor. Ama radikal İslamcı görüşleriyle bilinen, El-Kaide'ye yakın görüşleriyle bilinen Eş-Şebap %85'ini kontrol altında tutuyor. Güneyden itibaren ülkenin pek çok kesiminde otoritesini tesis etmiş durumda. İşte önemli altın petrol rezervleri var. Burada İtalya, İngiltere uzun yıllar sömürge ülke olarak buradaki değerleri kapmış götürmüş. Şimdi kendi yolunu arayan bir ülke Afrika Ulusal Birliği adına Afrika'daki silahlı güçler orada kontrolü sallıyorlar bazı yerlerde. Çok çatışmalar var. Bu öyle bir ortamda Türkiye'ye hedef alınması yürekleri ağza getirdi. Hele Abdurrahman Dilikbak 3 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast şurada burada her yerde olabilir, rahatsızlık yaratıyor diye bir öngörüde bulunmuştu. O da akla getirilince ne oluyor? Türkiye'de güvenlik çok yoğun, orada da bunlar olur mu sorusu gündeme geldi. Zaten Temmuz'da geçen sene orada Büyükelçilik baskınında bir özel harekat polisini de katletmişti aynı örgüt. Hedefimizde diyordu Türkiye. Yani buradaki çok uluslu askeri güç neyse Türkiye'de bizim için bu. Neden? Türkiye orada destekliyor. Ne yapıyor? Eğitiyor. İmar ediyor. Yolları yapıyor, hastaneleri yapıyor. Şimdi dinleyeceksiniz. Az önce kaydını yaptım. Efendim, bağlantımızı sağlamıştık Somali'ye, Mogadishu'ya. Orada Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İmtes Şimşek, bakın olayı ve Kızılay'ın bölgede nasıl bir güç olduğunu, Türkiye'nin orada neler yaptığını bize anlattı. Dinliyoruz. Geçmiş olsun diyelim önce.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Durum nasıl? Türkiye heyetinin durumu nedir? Onları öğrenmek istemiştim.
Evet, şimdi Türkiye heyetleri burada normalde görev yapan Türkiye heyetleri, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011 yılında yaptığı ziyaretten sonra gelen Türk kuruluşları kendi kampüslerinde kalıyorlar. Bir güvenli kampüs alanı var. Herkes kendi kampüsünde görevine devam ediyor. Fakat bu arkadaşlarımız yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın ziyareti için gelen, Ankara'dan gelen çeşitli kurum ve kuruluşlara mensup yeni arkadaşlarımız. Dolayısıyla kampüslerde yer olmadığı için otelleştirilen arkadaşlar. Onlar salı gecesi gelen uçakla gelmişlerdi. O otele yerleştirildiler arkadaşlarımız.
Anladım. Otel Atfeya Oteli deniliyor. O otele dönük değil mi bu?
Otelin ismi S.O.L. Sivas, Yozgat, Lüleburgaz. Somalian Youth League. Buradaki bir var burada, bir kuruluş, parti diyelim. Hı hı. Onun oteli, Somalian Youth League, SOYL oteli.
Anladım. O güvenlik noktası otelin girişinde sanıyorum, değil mi? Oraya geliyor araç ve kontrol
tabii,
sırasında.
Tabii. Otelin işte Cumhurbaşkanlığı binasının girişine bir yol ayrımı var. Mekke-i Mükerreme Cadde üzerindeki yol ayrımı. Yol ayrımının tam karşı istikametinde otel bulunuyor. Otelin girişindeki güvenlik noktasına doğru arabayı sürerek patlatıyorlar. O girişteki biraz duvarlarda yıkılmayla beraber içerideki güvenlik kuvvetlerinde bir yer var.
Kızılay'ın orada yaptığı çok önemli işlevler de var galiba. Bu arada bir açılışlar olacak yarın. Orayı Kızılay mensupları da iyi biliyor. Bölgede Türkiye'nin mevcudiyeti neden böyle hedef olmasına yol açıyor efendim?
Bildiğiniz üzere 1991 yılından beri Somali iç savaşla mağdur olan bir ülke. 2009 yıllarında da çok ciddi bir iç kuraklık sonucunda açlıkla iç savaş beraber ciddi can kayıplarına, ana çocuk ölümlerine, ciddi can kaybı, toplu kitlesel ölümlere sebep olduğu bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ve Türk halkının yardım kampanyasıyla Türk Kızılay'ı da geri intikal etti 2011 yılında. O tarihten bu yana gerek Türk Kızılay'ı, gerek TİKA, gerekse diğer STK'lar faaliyetleri devam ediyor. Türk Kızılay'ın yürüttüğü gıda programı, güvenlik gıda programı sayesinde Somali'nin en kuzeyinden en güneyine, yani Barbera'dan Kismayo'ya kadar olan alanlarda ciddi gıda dağıtım programları uygulandı ve ana çocuk sağlığı, özellikle açlık üzerinde ölümler sonlandırıldı. Bu bir bilimsel gerçek, istatistiksel bir gerçek. Diğer taraftan başkent Mogadishu'nun 25'te tahrip olan, savaşta tahrip olan bütün yolları TİKA tarafından yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarafından özel kalkınma programları uygulandı ve bu sayede bugün Mogadishu artık savaştan dolayı insanların kaçtığı bir şehir değil, yaşanılabilir bir şehir haline geldi. Bugün Kızılay burada şehrin temizlik, tıbbi atık, evsel atıklarının toplanması ve imhası, altyapısının yapılması, yollarının yapılması gibi birçok faaliyet yürütüyor. Yetimhanelerdeki 15 bin sadece sıcak yemek dağıtımımız var. Mesela dünkü rakamı söyleyeyim size, 12.800 adet ekmek dağıtıyoruz. Yani Türk Kızılay'ı ve diğer Türk kuruluşları bölgedeki kalkınmanın, barışın, bölgedeki yaşam düzeyinin, insani yaşam standartlarına getirilmesi açısından ciddi faaliyetler yürütüyor.
Anladım.
Tabii
burada
bu faaliyetleri... Evet. İstemeyen yerlerde var.
Anladım. Kaç kişilik personel var Kızılay'ın öteden beri orada bu işleri yapan, bu imar çalışmalarını yürüten?
Türk Kızılay'ın buradaki sayısı bir zaman 20 kişiden aşağıya düşmedi. Ama burada biz tabii başka bir şey daha yapıyoruz. İstihdam yapıyoruz. Türk Kızılay'ı bugün itibariyle 378 tane yerel personeli çalıştırıyor. Bir fiil çalıştırıyor. Hmm. 378 tane yerel personelimiz var bizim.
Anladım. Peki güvenlik açısından bugün itibariyle yarın Cumhurbaşkanı da gelecek bölgeye, gözle görülür bir değişiklik var mı? Daha önemseniyor mu bu son olaydan sonra? Yani gözle görülür bir değişiklik var mı?
Ya tabii ki güvenlik önlemleri şu anda Mogadishu'da en üst seviyede. Ama burası neticede dediğim gibi az önce 20 yıldır iç savaşın olduğu bir ülke.
Evet.
Dolayısıyla devlet kurumlarının, gerekse güvenlik kuvvetlerinin bazı zafiyetleri söz konusu. Bu zafiyetleri iyi kullanan çeşitli örgütler de eylem yapma kapasitesi olan örgütler.
Anladım. Sayın Erdoğan geldiğinde Kızılay'ın bir projesi var mı? Onu takdim edeceği, açılışını yapacağı, böyle halka...
Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız burada büyük bir hastane açacak. Doğu Afrika'nın en büyük hastanesini hizmete açacak. Yine aynı anda 2000 kişinin namaz kılabileceği büyük bir Osmanlı camisinin açılışını yapacak. Yine limanda yapılan rehabilite ve renovasyonlardan sonra limanla ilgili bazı açılışlar olacak. Türk Kızılay'ın burada kampüsünün açılışları yapılacak.
Önemli
etkinlikler. Türk Kızılay'ın burada yürüttüğü endüstri meslek inşaatı var. Meslek kazandırma amacıyla, istihdama katkı amacıyla meslek sesi yapıyoruz. O meslek sesinin temel atma törenleri yapılacak. Bir dizi açılış ve temel atma törenleri olacak yarın.
Anladım. Yani o da Türkiye'nin orada ne kadar etkin bir rol oynadığını gösteren işaretler gibi geldi bana da.
Elbette.
Öyle. Sayın Mintez Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
Evet, gerçekten önemli ifadelerde bulundu Mintez Şimşek. Kızılay'ın genel başkan yardımcısı, Doğu Afrika'nın diyor en büyük hastanesini yapıyor. TİKA biliyorsunuz yurt dışında Türkiye'nin bütün bu önemli göstergesi sayılıyor. O bazı ülkelerde her türlü desteği sağlıyor. Türkiye'nin imajıyla ilgili, oradaki bölge insanıyla münasebet için bu tür girişimleri var. Yıllar önce hatırlıyorum, BBC'de de bu yönde Türkiye ve Somali'nin alışılmadık aşkı diye bir yazı yer almıştı. Hakikaten Türkiye'nin o bölgedeki etkinliği gün geçtikçe arttı son süreçte, son yıllarda diyelim. Bu konuda bir uzmanın değerlendirmesine ihtiyacımız var. Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Veysel Ayhan attığımızda. Veysel Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, Somali diyoruz. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesinden saatler önce yaşanan bir eylem var. Daha önce de Büyükelçiliği hedef almıştı. Evet, Türkiye ve Somali. Burada neden Somali'de bir grup, etkin bir grup Türkiye'yi hedef seçer? Orada istikrarsızlık 91'de başladı ve çözülemiyor. Ne görüyorsunuz hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye-Somali ilişkileri açısından?
Gerçekten iki kapsamlı dile konu ele almak lazım. Bir tanesi doğrudan Türkiye-Somali ilişkileri bağlamında olay değerlendirmek lazım. Evet. İkinci boyutunda ise özellikle de küresel düzeyde Somali'ye dönük izlenen politikalar ve bunların Türkiye-Somali ilişkilerine etkisi, evet, üzerine bakmak lazım. Tabii Somali'ye baktığımız vakit özellikle de kalkınması ve ciddi anlamda burada yaşanan krizin giderilmesine dönük Türkiye'nin yaptığı girişimler vardı ve bu girişimler belli ölçüde bir başarı da elde etmişti. Hı hı. Özellikle uluslararası toplumun Somali'ye hiçbir şekilde katkı sağlamadığı dönemlerde gerçekleşen ziyaretler vardı. Gene insani yardım kapsamında burada içme suyundan tutun da okulların yeniden inşasına kadar yeni bir düzenlemeler yapılmıştı. Tüm bunları birlikte düşündüğümüz vakit gerçekten Türkiye'nin bu konudaki yapıcı ve girişimlerinin uluslararası toplum nezdinde olumsuz algılandığını, özellikle İngiltere başta olmak üzere işte buradaki politikaların Türkiye'nin nüfuz etmesi, etki alanı oluşturması ve buraya yayılması olarak algılandığı algısı oluşmuştu. Tabii yerel düzeyde de buradaki radikal grupların Türkiye'nin bu yönde Somali'ye girişinin girişine karşı sert bir tepki verdikleri ve kendilerinin buradaki nüfuslarını kıracağını, işte buradaki buraya istikrar gelmesiyle birlikte radikal grupların etki alanını ortadan kaldıracağına dönük bir perspektif içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
Anladım. Peki bu 2011'de dönemin başbakanıydı. Başbakan Erdoğan gidiyor değil mi? Orada bir kıtlık var, büyük sıkıntılar var. Oradan sonra hakikaten o BBC'de de yayınlanmıştı. Muazzam bir imar politikası izleniyor Türkiye tarafından. Bu yani hem Müslüman, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeden geliyor yardımlar ama o örgüt burada yine hedef seçiyor Türkiye'yi ve Türklerin yatırımını. Bu anlaşılır bir şey mi yani? Burada neyi dikkate almamız gerekecek?
Burada radikal grupların hangi elementleri konu ve hangi unsurlar hareket ettiğini ortaya koyabilmek bölgedeki işsel dinamikleri beraberinde getirir. Yani çünkü bunların işte bu tür yardımların insanını İslami bir ülkeden gelmiş olması onlar için çok fazla önem taşımıyor. Orada önemli olan o aktörlerin sisteme egemen olma çabaları ve Somali'de kendi etki alanlarını oluşturması. Somali hem bölgesel bir kriz yaşıyor hem de kendi ülkesinde bir kriz yaşıyor ve dolayısıyla Türkiye'nin özellikle Somali'nin istikrara kavuşturulması yönündeki girişimleri söz konusu gruplar açısından bir tehdit unsuru olarak görüldü ve o tehdit unsurundan dolayı Türkiye'nin bu yaklaşımına karşı çok sert bir muhalefet yaptılar ve bu konuda birkaç daha öncesinde de benzer bombalı saldırılar gerçekleştirildi. İşte büyükelçiliğe, insani yardım taşıyan kesimlere dönük saldırılar gerçekleştirildi. Özellikle Türkiye'nin bu yöndeki girişimlerin engellenmesi yönünde adımlar atılıyor. Tabii yalnızca buradaki radikal grupların kendi politikaları doğrultusunda hareket ettiğini de henüz söyleyemeyiz. Yani özellikle de bunların küresel düzeyde ilişkide olduğu kesimler var mı, aktörler var mı, yönlendirmeye ne ölçüde açıklar veya hangi ülkeler bunları nasıl yönlendirebiliyor? Bunların da henüz açığa çıkmadığını da ifade etmek lazım. Yani bu aktörler tek başına hareket ediyor ve kendi çıkarları doğrultusunda pozisyon alıyorlar diyebilmemiz biraz güç.
Yani başka görünmeyen üçüncü unsurların da yönlendirmesi değil mi olabilir? Demek.
Olma ihtimali yüksek var. Gözüküyor. Çünkü sonuçta bu tür gruplar bir şekilde silah alıyorlar. Uluslararası aktörlerle ilişki boyutları var. Ve bu anlamda kullanılabilecek bir araçlar haline geldiklerini görmekteyiz. Yani tek başına hareket eden aktörler değillerdir. Birçok örgüt için bunu söyleyebiliriz. Mutlaka bir şekilde istihbarat, lojistik, ekonomik, siyasal destek alan yapılardır bunlar. Ve bu konuda şu anki örgütün kimden ve nasıl destek aldığını henüz tam olarak ortaya konulmadığını ve dolayısıyla üçüncü bir ülkenin yönlendirmesine açık olduğunu söyleyebiliriz.
Doğru. İşte BBC'de Mary Harper'ın imzalı yazısını çıkardım yayından önce. 16 Aralık 2014'te yayınlanmış. Diyor ki Türkiye ve Somali'nin alışılmadık aşkı. Şurası tabii çok enteresan. Türkler Mogadişu'da sadece limanda değil her yerdeler. Bayrakları da öyle. Bu ziyaretimde Somali bayrağından daha fazla Türk bayrağı gördüm diyebilirim diyor. Yani bu şey değil mi? Türkiye sanki hesapta olmayan bir ülke ve orada birden gelmiş ve güçlü bir pozisyon elde etmiş.
Tabii yani özellikle Batı bu konuda çok ciddi bir kaygı taşıyor. Özellikle Türkiye'nin yeniden Somali'ye veya yeniden Afrika kıtasına açılmasının kendileri açısından bir tehdit. Örneğin Fransa'ya bakmak lazım. Yani Fransa son dönemde kendi yakın bölgesindeki bölgeye askeri müdahale dahil olmak üzere çok ciddi bir şekilde yeniden bir müdahale süreci içerisine giriyor. Aslında yeni bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten de tekrar işte uluslararası müdahalelere açık, yeni sömürge alanlarının oluşturulması yönünde politikaların izlendiği, bunun yanında askeri müdahalelerin yapıldığı bir süreçten geçiyoruz ve bu konuda yapılan her türlü girişim de üçüncü ülkeler tarafından kendi politikalarına benzer politikalar olarak algılanıyor. O yüzden yani değerlendirmeyi yaparken bu son dönemde bölgede gelişen gelişmelere dikkate almamız lazım ve bu yönde özellikle de Somali üzerinden Türkiye'nin bölgedeki etki alanının kırılması yönünde farklı aktörlerin girişimlerinin olduğunu da görmek lazım.
Anladım. Bu da önemli. Orada asıl mesele nasıl çözülür dersek Sayın Ayhan, yani %80'ine yakınında Eşşabab'ın kontrolü var deniliyor. Bir merkezi hükümet var. Yani Türkiye tabii merkezde sıkışmış ve meşruluğu kabul edilen bir hükümete mi destek vermiş sayılıyor onların gözünde?
Yani aslında farklı ilişki boyutlarının olduğunu biliyoruz. Yani yalnızca de bu paramiter gruplarla da belli ölçülerde yani doğrudan olmasa bile sonuçta bulunduğunuz bir bölgede belli askeri gruplar varsa bunları tamamen karşınıza alarak siyaset üretemezsiniz veya bir şey üretemezsiniz. Dolayısıyla bunlarla belli ölçülerde bir diyalog süreci var ama hani bu diyalog süreci şey anlamına gelmiyor tabii ki. İşbirliği anlamına gelmiyor. Şimdi Şevap'ı burada dikkate aldığımız vakit önemli bir yapıya sahip ama aynı zamanda El-Kaide'nin bölgedeki unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla hangi boyutlarda bunlarla diyalog geliştirebilirsiniz? Bunun da sınırları vardır. O yüzden hani çok da ileri bir süreci gerçekleştiremiyoruz. Ama şurada bir gerçek ki şu anki rejimin ülkedeki hakimiyetinde sınırlı olduğudur. Dolayısıyla sorunun çözülmesi bence mutlak sürece bu bölgede yaşayan ve aynı zamanda bölgedeki ülkelerin de içerisinde yer alabileceği yeni bir diyalog süreciyle gerçekleşir. Yani dışarıdan bu sorunu doğrudan çözebilmek biraz güç. Yani krizi ilk önce içeride, daha sonra da yakın etki alanının içerisinde bu krizden etkilenen kesimleri de dikkat alarak çözme yönünde adımlar ve stratejiler geliştirmesi lazım. Henüz uluslararası toplum bu yönde ciddi adımlar atabilmiş değildir. O yüzden de kriz varlığı sürdürmeye devam ediyor.
Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Veysel Ayhan. Sağ olun efendim.
Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'daydı ve bir konuşma yapacaktı. Bütün kameralar oraya yöneldi. Çünkü acaba Somali'ye yani gidecek mi? Bir gün sonra sabah saatlerinde orada olması bekleniyor. Bir saldırı var. Türk heyeti delegasyonu hedef alınmış. Evet, gideceğim diyor Erdoğan. Orada bir sorun yok. Bunu da flash geçiyor ajanslar. Peki nasıl değerlendirecek? Bekledik. Onu da duyduk. Çünkü orada bu saldırıyı yapanların İslami vurgusuna itiraz etti Erdoğan. Eğer onlar böyle intihar ederek insanlara zarar verenler, kendilerini İslamiyetle, Müslümanlıkla tarif ediyorlarsa yanlış yapıyorlar. Çünkü böyle olamaz dedi. Önemli bir saptama olarak Dünya Ajansları da bunu geçti. Erdoğan'a kulak verelim.
Bakın bugün yine bir terör eylemi oldu Somali'de. Her şey çok açık ortada. Ne adına yapıyorlar? Eğer İslam adına yapıyoruz diyorlarsa ben bir Müslümanım. İslam'da böyle bir şey yok. Bir Müslüman bir defa intihar edemez. Öldürdüğü insan kim? Onlar da Müslüman. Böyle bir İslam kesinlikle yok. Bizim dinimizde de böyle bir insanları git öldür böyle bir şey yok.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Dikkat. Ayrıntı.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da bu saldırı dışında başka konuda da önemli bir saptamada bulundu. O da cemaatin bölgedeki okulları. Çünkü biliyoruz ki çok sayıda ülkede, yani 160'a yakın ülkede 2000'e yakın okul olduğu biliniyor. Yani hizmet hareketi denilen meselenin bir uluslararası eğitim hareketi de var. Türkçe olimpiyatlarında görüyorsunuz her yıl giderek arttı. 20. yılında Erdoğan da oradaydı başbakan olarak, sonra yollar ayrıldı, büyük sorunlar çıktı ama sonuçta Türkçe öğretilen her renkten, her dilden, her coğrafyadan binlerce, on binlerce çocuk var cemaatin kontrolünde. Farklı isimleri var okulların, tek bir çatı altında değil, ülkelerin yapısına göre değişiyor. Ama en son kavgadan sonra Azerbaycan kapattı. Bazen başka ülkelerde de sorunlar oluyor. Ülkelerin ne olduğuna bakarsanız öylesine bir yoğun listeyle karşılaşıyorsunuz ki yani Afrika'nın o Etiyopya'sından tutun da Belçika'ya kadar, Danimarka'ya kadar var. Yukarıda, kuzeyde var. Her türlü programlarda görebiliyorsunuz. Peki bu meselede Erdoğan ne dedi? Diyor ki bunlar, diyor, cemaat değil, bunlar örgüt. Sizin de burada okulları var. Lütfen bunların okullarını kapatın, diyor. Bu çok önemli bir saptama ve talep. Tabii en azından Türkiye'de bazı başbakanların bu okulları ziyaret edip harika dediğini de hatırlayınca, şimdi daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belli kritik dönemlerde bunlarla ilgili eleştirileri olmuştu. Ama şimdi burada Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir dönem birlikte hareket ettikleri bir isim diyor ki kapatın Etiyopya yetkililerine. Biz bunları alacağız, biz yöneteceğiz merkezden, Türkiye'den, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim okullarımız olacak bunlar, diyor. Bu çok zor tabii, uzun, zahmetli bir iş. Çünkü devletleştirmek gerekecek. Ruşen Çakır bu konuda bir yazı yazmıştı. Hiç kolay değil, diyordu. Bu okulların her biri bulunduğu ülkenin şartlarına göre ayrı statüdeler, diyor. Gerçek anlamda gittikleri bazı ülkelerde demokrasi yok. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelip de okul işletsin diye bakmazlar, diyor. Bazı ülkelerde diplomatik temsilcilik bile yok, diyor. Bunların okulları var ama, diyor. Okulları başarılı, cemaate bağlı öğretmen yöneticiler düşük ücretlere rağmen bir dava aşkıyla çalışıyorlar. Devlet bunların yerini doldurabilir mi? Maliyeti çok yüksek olur, diyor. Ruşen Çakır'ın lafları bunlar. Devleti yönetenler de bunu biliyorlar, işte bu konuda düşünüyorlar, diyor. Ama geldik Davos'a, Cumhurbaşkanı'nın lafından sonra başbakana soruldu. Ne oluyor? Cemaatin yurt dışındaki o 2000 okuluna el konulacak ve devlet mi işletecek? Nasıl olacak? İşte başbakanın söyledikleri.
Şimdi bu yeni çalışmayla bütün bunları bir şeyde topluyoruz, bir çerçevede ve aynen Yunus Emre Kültür Merkezleri gibi ona benzer bir yapılanma ile bütün okullarımızın bir kültür faaliyeti olması itibariyle var olanların aynı çatı altında toplanması ve yeni okulların açılması suretiyle bu paralel yapının Türkiye'ye zarar veren faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek boşluğu da ortadan kaldıracak bir yapılanma. Muhtemelen önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na pazartesi günü arkadaşlar sunacak hale getirirler. Süratle de bu yeni yapılanmayla Türkiye'nin hak ettiği şekilde eğitim alanında tanınması, dost ve komşu ülkelere daha iyi eğitim imkanları sunulması bağlamında tarihi bir adım atacağız.
Evet, bu konuya yeniden döneceğiz çünkü saatle ilgili bir sorunumuz çıktı. Bir uzmanla bunu soracağız ve bütün olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözleri bir tekrar etmek istiyorum. Şöyle diyor, Bakanlar Kurulu kararı da almıştık, diyor. Legal görünüm altında bir illegal örgüt bunlar, diyor. Gittiğimiz ülkelerde devlet, hükümet başkanlarıyla hep konuşuyoruz. Bunların konumunu anlatıyoruz. Bunların okullarının kapatılmasını istiyoruz, diyor. Buralarda bunların vermekte olduğu hizmeti Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla verebileceğimizi söylüyoruz. Bu yönde bir çalışmalarımız var, tamamlanıyor, diyor. Ekonomi Bakanlığımız da çalışıyor, diyor. Çalışmalar bitecek. Dolayısıyla bu ülkede de okullardan vardı. Onları da lütfen kapatın, diyor. Evet, durum böyle. Tekrar döneceğiz bu konuya.
Ekonomi.
Evet, ekonomide Patronlar Kulübü diye bilinen Türkiye'nin köklü bir sivil toplum kuruluşu, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği. Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner'den sonra üçüncü bir kadın, sonunda iş adamları yazan derneğin komutanı oldu, başkanı oldu, reisi oldu. Evet, şimdi isim Jansen Başaran Symes. Evet, kendisi profesyonel yöneticilik yapmış, denetim şirketlerinde çalışmış, çok uluslu büyük şirketlerde, önemli holdinglerin şirketlerinde de üst düzey yöneticilik yapmış. Çok hızlı, atak, sempatik, enerjik bir insan. Soyadındaki Symes da nereden geliyor derseniz, onu da bulduk. Stefan Symes, Türkiye'de de bu tür yöneticilikleri bulunmuş. Inspark'ın ve Salesforce.com'un üst düzey yöneticileri arasında kalıyor kendisi. Böylece bunu da ifade ettikten sonra bir dönmemiz gerekecek. TÜSİAD'da ne oldu bugün? Haluk Dinçer ayrılırken ne dedi? Birkaç vurgusu var. Yeni başkan nasıl bir enerjiyle başlıyor? Onları konuşacağız. Tabii bu konuda değerli bir meslektaşımızdan, Ufuk Şanlı'dan da destek alacağız. Kendisi yakın zamanda adres de değiştirdi. Millet Gazetesi'nin ekonomi müdürü oldu. Merhaba Ufuk Şanlı, iyi akşamlar, hoş geldin.
İyi akşamlar Sayın Atilla Güler, herkese iyi yayınlar.
Sağ olasın, hayırlı olsun yeni yerinde Ufuk Şanlı. Evet, TÜSİAD'ı konuşacağız. Önce Haluk Dinçer'i bir giderken ne dedi onu bir dinleyelim. Arkasından da boşluk bırakmadan Jansen Hanım'ın gruba seslenirken, üyelerine seslenirken söylediklerine bir kulak verelim. Sonra da sizden değerlendirme alacağız.
Laikliğin, din ve siyasetin hatlarının ayrı tutulmasının, din ve vicdan özgürlüğünün ve kimsenin hayat tarzını başka toplum kesimlerine dayatmaması gerektiğinin önemini de demokratikleşmede mesafe kat ettikçe daha iyi anladık. Siyaset, insanların özel yaşamı ve ruhani dünyalarıyla ilgilenmez. Bunları ve özgürlükleri güvence altına alır.
Bence şahane bir yönetim kurulu ortaya çıktı. Sizler de bunu oylarınızla desteklediniz. Müthiş bir enerjimiz var. Sizlerden ricam, bu yönetim kurulunun enerjisini sizler de destekleyin.
Evet, belki Ufuk Şanlı'ya sormadan size hemen notu ileteyim. Çünkü kimler var yönetiminde? Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hasan Akça Kayalıoğlu var. Türkiye Metin Akman var. Bahadır Balkır var. Boydak Holding'den yönetim kurulu üyesi Memduh Boydak var. Gürallardan Esin Güral var. Organik Kimya'dan Simon Kaslovski var. Koç'tan Ali Yıldırım Koç var. Murat Özyeğin var. İkinci kuşak Sabancı Holding'den Mehmet Nurettin Pekarun var. Enka'dan Mehmet Tara var. Ve Sedat Şükrü Ünlü Türk var. Evet, Ufuk Şanlı ile konuşacağız. TÜSİAD deyince bu değişimi de bir de iktidarla olan en son işte muhatap alırız almayız meselesini de içine katarak, nedir gücü TÜSİAD'ın? Yani böyle patronlar bir araya gelip çomak mı sokuyorlar tırnak içinde bazı işlerine yönetenlerin, yoksa nedir?
TÜSİAD dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Önce bunu birkaç rakamla ortaya koyalım. TÜSİAD Türkiye'de 26 milyon çalışanın olduğu düşündüğümüzde bunun yarısına, yani 13 milyon insana istihdam sağlayan şirketlerin çatısı altında buluştuğu bir organizasyon. TÜSİAD 158 milyar dolar olan 2014 ihracatının %80'ini, yani 100 milyar dolarlık bölümünü gerçekleştiren bir şirketler bütünlüğü. TÜSİAD Türkiye'de ödenen kurumlar vergisi yaklaşık 40 milyar dolar. Bunun %85'ini, yani 30 milyar dolarlık bölümünü ödeyen bir iş adamları topluluğu, bir iş adamları organizasyonu. Türkiye'deki sanayi tesislerinin de %65'inin bu çatı altında buluştuğunu söylediğimiz zaman 600 üyesi bulunan TÜSİAD'ın aslında 800 milyar dolarlık Türk ekonomisinin neredeyse yarısını kontrol eden büyük, dev ve etkili bir organizasyon olduğunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla TÜSİAD 600 tane iş adamının bir araya gelip tabiri mazur görün muhabbet ettiği bir organizasyondan ziyade siyaset, uluslararası ilişkiler ve ekonomi üzerinde etkisi olan son derece önemli bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla TÜSİAD bir şey söylediği zaman siyasi iktidarlar yaptım, bunu göz ardı etme, bunu dinlememe ya da kulak vermeme gibi şansı pek olmuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2003 Kasım 2002'den bu yana ilişkilerin inişli çıkışlı bir seyir izlediğini söylememiz mümkün. Gerek tezkere döneminde gazeteci olarak o süreci izlemiştim. Dönemin TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan'la dönemin Başbakanı Abdullah Gül arasında bir gerilim olmuştu. Hemen ardından 2008 yılından sonra hükümetle Doğan grubu arasındaki kavganın sertleştiği dönemde gene TÜSİAD hükümetin hedef tahtasındaydı. Hatta 2009 yılında Sayın Başbakan Türk Ekonomisi'nin dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'ı bir takım lobilerin uzantısı olmakla suçlamıştı. Evet. Gene 2013 yılında TÜSİAD biliyorsunuz Türkiye'nin birçok şehrinde yaşanan Gezi Parkı protestoları sırasında da hükümeti demokratik tutum içinde yer almaya davet etmişti. Buna karşın dönemin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'ı faiz lobisi olmak ve dış güçlerle işbirliği yapmakla suçlamıştı. Dolayısıyla 12 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde TÜSİAD'la hükümetin yıldızının çok fazla barışmadığını söylemek her zaman için mümkün.
Anladım. Peki bu değişiklik böyle oldu. Bundan sonra mesajlara da bakacağız. Cansen Hanım nasıl yaklaşıyor meseleye? İktidarın belki de artık Cumhurbaşkanı'nın da bu konularda net kararlı tavırları var. Yani yeni Türkiye tanımına uygun beklentiler içinde olduklarını söylüyorlar. Peki onu bir kenara bırakalım Ufuk Şanlı. Ne oldu? Merkez Bankası'yla da böyle bir mesele yaşanıyor. Faizler öyle mi olur, böyle mi olur? Bu hafta çok konuşuldu. Nasıl bakıyorsunuz meseleye?
Önce birkaç cümleyle TÜSİAD'a ilişkin parantezi kapatmak tamam. istiyorum Atilla Güner. Bunlardan birisi şu. Bir kadın başkanın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte erkek egemen toplumlarda genelde şöyle bir algı oluşur. Demek ki TÜSİAD vitesi küçültüyor. Demek ki TÜSİAD söylem bazında hükümetle uyumlu bir profil sergileyecek. Demek ki TÜSİAD hükümetle kavga etmek yerine uzlaşma arıyor gibi bir algı oluşabilir. Önceki başkanlara baktığımız zaman hem Sayın Arzuhan Yalçın'da hem Arzuhan Yalçın'da döneminde hem de Ümit Boyner döneminde bunun pek de böyle olmadığına şahit olduk. Dolayısıyla hani TÜSİAD'ın başkanlık koltuğuna bir hanımefendinin oturması TÜSİAD'ın ne profilini düşürür ne de söylem bazında bir yumuşamaya neden olur. Bir kere bunun altını çizmekte fayda var. İkincisi Ali Koç'un ben yönetime girmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Koç ailesinin biliyorsunuz en dinamik, en enerjik isimlerinden birisi Ali Koç. Ve aynı zamanda gerek 4 Temmuz 2012'deki şike soruşturması sürecinde hem Gezi Parkı sürecinde reaksiyonel tavırlar sergilemiş ve doğru bildiğini her yerde söylemekten çekinmemiş bir isimdi Ali Koç. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler anlamında da önemli bir yere sahip. Hal böyle olunca Cansan Hanım artı Ali Koç'un ve son dönemde hükümetle gerilim yaşayan farklı sermaye gruplarının da bir araya geldi. Yeni TÜSİAD yönetiminin hani profil düşürmeyeceğini, gene söyleyeceğini söylemekten çekinmeyeceğini söylememiz pekala mümkün. Burada parantezi kapatayım. Merkez Bankası konusuna gelirsek, Merkez Bankası son birkaç yıldır hükümetin en fazla eleştirdiği, en fazla nüfuz etmeye çalıştığı, en fazla yönlendirmeye çalıştığı kurumların başında geliyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik durgunluk veya büyüyememe probleminin şu anda günah keçisi ilan edilmiş durumda Merkez Bankası. Ancak dönüp baktığımız zaman faizleri indirmekle Türk ekonomisinin büyümesi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Ben bu söylemleri daha çok özellikle Haziran ayı sonrasında Merkez Bankası kanununu değiştirmeye yönelik hükümetin atacağı adımların ayak sesleri olarak yorumluyorum. Biliyorsunuz Haziran 2011 seçimlerinden sonra o dönemde bizler de Vatan Gazetesi'nde çalışıyorduk. Seçimlerin hemen ardından evet. hükümetin budadığı, üzerinde baskı kurduğu ilk kurum bağımsız bir kurullar olmuştu. Biliyorsunuz bu bağımsız kurullar 2001 krizinin ardından IMF ve Dünya Bankası'nın tavsiyesiyle oluşturulmuş kurumlardı ve hükümetin politikalarını desteklemekten ziyade ekonomik rasyonelite çerçevesinde hareket ediyorlardı. Haziran 2011 seçimlerinden sonra hükümet hızla bunların mali ve politik bağımsızlıklarını ortadan kaldırdı ve hükümeti angaja kurumları haline getirdi. Ben uzun yıllardır ekonomiyi yakından takip eden ve Ankara'yı bürokrasisini de yakından tanıyan bir isim olarak bu söylemlerin sadece faiz düşürme yönelik söylemler olmadığı kanısındayım. Kişisel kanaatim Haziran ayından sonra, muhtemelen Haziran 2015 seçimlerinden sonra hükümet 2001 krizinin ardından çıkarılan ve bugüne kadar da son derece başarılı bir Türkiye'nin başarılı bir performans sergilemesine imkan tanıyan Merkez Bankası kanununda değişiklik yapacak. Ben bu söylem ve sert çıkışların biraz da o günlere hazırlık amacı taşıdığını düşünüyorum. Şu gerçeği göz ardı etmemiz gerekiyor. Resmi rakamlara göre Türkiye'de enflasyon %8.2 sevgili Atilla Güner. Ancak Merkez Bankası'nın mevduat faizi %7.75. Yani bugün bankaya para yatırdığınız zaman negatif reel faiz alıyorsunuz. Yani para alamıyorsunuz. Şimdi böyle bir atmosferde, faizden hızla düştüğü bir ortamda ama enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda insanların bankaya para yatırmaları pek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla siz çok ince bir çizgi üzerinde hareket etmelisiniz. Bir yandan şirketler için finansman sağlayabilmek için insanlardan mevduat toplamak zorundasınız. Bunu teşvik etmeniz gerekiyor. Diğer taraftan da faizlerle ince oynamalar yaparak insanların bankaya para yatırmasını ve şirketlerin de ucuz borçlanmasını sağlamamız gerekiyor. Bu hassas dengeyi tutturamadığınız zaman 1994 ve 2001 yıllarındaki gibi duvara toslamanız da kaçınılmaz oluyor. O yüzden ben Merkez Bankası'nın izlediği politikanın dünya gerçekleriyle son derece uyumlu olduğu kanısındayım. Dünyadan bağımsız sadece siyasi iradenin arzularına boyun eğen bir Merkez Bankası'nın da 1994 ve 2001 yıllarında Türkiye'yi nasıl bir felakete sürüklediğine şahit olmuştuk. O yüzden siyasi baskılara karşı giren merkez diyoruz.
Peki Ufuk Şanlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Millet Gazetesi Ekonomi Müdürü katkıların için sağ olasın. İyi akşamlar.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Halkın Gündemi.
Evet, ekonomiden sonra bu petrolün varil fiyatlarında muazzam düşüş var. Bir yıl önce 110 dolar, 120 dolar Ağustos aylarında böyle seyrediyordu. Şimdi 45 lira düştü, 50-52 gidiyor. Peki, akaryakıt alanlar, o benzinciye gidenler, pompa fiyatlarına bakıyorlar. Orada %50 yarı yarıya bir indirim var ama burada yok. Ne oluyor? Sonra bir tartışma oluyor mu? İnsanlar onu takip ediyorlar mı? Çünkü son zamanda bir de bir farklılık oldu. 2 dolar artınca varil tak üstüne 5 kuruş zam da geldi bu karambolde. Onu soracağız işte. Arda Acaröz çıktı, sordu. Bakın dinliyoruz İstanbul sokaklarını.
Şu an Yeni Bosna'da benzin istasyonundayız. Efendim merhaba.
Merhaba.
Bir zam yapıldı. Benzine 5 kuruş, motorine 6 kuruş. Litre fiyatları ne olmuş oldu?
Litre fiyatları şöyle. Kurşunsuz 95 var, 97 var. Aralarında 2 kuruş değişiyor zaten. 4.10, 4.12 benzin olarak geçiyor. 3.57, 3.59 da dizel. Bu şekilde değişiyor yani fiyatlar.
Peki geçen sene fiyatlar neydi? Hiç hatırlıyor musunuz?
Geçen sene dizel en son 4.45'ti. Yok pardon, 4.48'di. Ondan sonra düşmeye başladı zaten. En son 53-51'e kadar düştü. Şu anda yine çıkma durumunda. Hala da çıkıyor yani.
Geçtiğimiz sene Ağustos aylarında varil fiyatları 110 dolar civarındaydı. Bu sene 50-55 dolar arasında. Ama benzinde fiyatlarda böyle değişim yok. Peki bu insanları etkiliyor mu? Hani siz daha çok görüyorsunuz, arabalarda çok daha fazla vatandaşlar geliyor gidiyor ama bir azalma ya da bir artış söz konusu mu?
Yok, hemen hemen aynı ya. Fark etmiyor yani. Mesela 20 alan zaten benzin düşse de 20 TL alıyor. Hani deposunu dolduran benzin düşse de ya da çıksa da aynı yapıyor yani.
O zaman litre fiyatını bilmiyorlar belki.
Ya bilse de aynı oluyor, bilmese de aynı oluyor. Yani insanlar cebine göre alıyor zaten yakıtı. O yüzden yani mesela benzin yukarı çıktığında herkes şikayet ediyor ama yine de yakıtını alıyor. Almak zorunda da zaten yani.
Eskiden bir de şöyle bir kavram vardı. Arabayla geldiğimiz zaman insan fulle diye bir tabir vardı. Şimdi yok gibisinden. Herkes hani cebindeki bütçeye göre bir para veriyor. Ona göre herhalde olur.
Yani aynen öyle oluyor. Herkes cebine göre alıyor yani.
Araç var mı sizde?
Var, aracım var.
Kullanıyorsunuz.
Tabii.
Peki toplu taşıma da kullanıyor musunuz?
Valla zaten kısa mesafelere gittiğim için toplu taşıma kullanmıyorum. Ben nadir yani. Bir ev, bir iş yapıyorum. Başka da yaptığım bir şey yok. O yüzden arabayla gelip gidiyorum. Zaten gaz da kullanıyorum ben. O yani.
Siz kullanıyor musunuz?
Yok, ben araç kullanmıyorum. Düşünüyorum ama şu bütçeye göre biraz zor gibi gözüküyor.
Düşmesi çok iyi benim için. Bilmiyorum ya, zam geldi çok kötü oldu yani zam.
Siz minibüs kullanıyorsunuz ve kaç saat yolculuk yapıyorsunuz gün içerisinde?
15-16 saat.
Günlük olarak yakıt harcamanız ne kadar?
200 lira, 250 o civarlarda.
Avrupa'ya Türkiye'den benzin 1 liraya giderken ama Türkiye hükümeti kendi vatandaşlarına benzini 5 liradan alıyor. Ama bunu artık alacak gücümüz kalmadığını söylüyorum.
Araç kullanıyor musunuz?
Araç kullanıyorum.
Peki toplu taşıma da kullanıyor musunuz?
Toplu taşıma evet. İşim olduğu zaman aracımı kullanıyorum. Genel olarak da toplu taşıma kullanıyorum. Bundan önceki dönemlerde hükümet Avrupa'da varil fiyatlarının zamlandığını söylüyorlardı. Ama şu anda varil fiyatı düştü. Ama bunu vatandaşına yansıtmıyor.
Benzine yapılan zamlardan haberiniz var mı?
Yok, hayır, ilk defa duyuyorum.
Benzine 5 kuruş, motorine de 6 kuruş zam yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Olacak iş değil. Dünyada petrol fiyatları düşerken bir ülkemizde çıkıyor.
Araba kullanır mısınız?
Tabii. Tüketimimiz fazla. Zaten canımızı en fazla benzin fiyatları yakıyor.
Şu an varil fiyatlarını biliyor musunuz?
120 küsür dolardı dünyada bu varil fiyatı. Şu anda sanırım 50 dolarlar civarında olması gerekir.
Geçen sene bu sene arasında benzinde bu kadar uçurum bir fark yok. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii devlet vergisini en fazla getirisini bundan aldığı için, vergiyi düşürmediği için tabii ki benzin fiyatları da ülkemizde düşmüyor maalesef.
Peki toplu taşıma kullanır mısınız?
Kullanmaya çalışıyoruz ama trafik çok yoğun olduğu için onlara da inmek binmek zor oluyor. Mecburen kendi arabamızı kullanmak zorunda kalıyoruz. Benzin fiyatları da yüksek, işte iki arada bir derede kalıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz.
Eğitim Dünyası.
Evet, programın giriş kısmında ele almıştık meseleyi aslında. Etiyopya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada demişti ki bunların okulları aslında eğitimden başka şeyler yapmaya başladılar. Bunların okullarını kapatın, Milli Eğitim bunları devralacak ve onları biz Ankara'dan bir tek çatı altında toplayacağız. Başbakan da teyit etti, yakında Bakanlar Kurulu'na geliyor dedi. Ne oluyor o cephede? Böylesine devasa bir yapı nasıl dönüşecek, değişecek? Konunun uzmanına soruyoruz her zaman, bilirsiniz. SETA'dan Sayın Mehmet Özkan attığımızda. Sayın Özkan, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, ne diyorsunuz? Yani 160 son kayıtlara göre, bilmiyorum internet ortamında, 160 ülkede 2000'e yakın okuldan söz ediliyor. Her ülkede farklı farklı yapılar var, işleyiş var, mevzuat var. Türkiye bu konuda nasıl bir yol izleyecek? Bu okullar zararlı hale mi geldi?
Şöyle, aslında yani hatırlarsanız 17 Aralık süreci sonrasında yani Türkiye'nin bir şekilde iç içerisinde yaşanan gelişmelerin dışarıya yansıma ihtimali zaten çok güçlü ve normaldi. Bunun tabii en çok görüleceği nokta Afrika'ydı. Hı. Çünkü paralel yapı Afrika'da gerçekten güçlü. Yani sadece size birkaç figür vereyim. Mesela Kenya'da 9 tane okulları var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 9 tane okulları var. Yani sadece birkaç figür, yani birçok ülkede şeyler var. Dolayısıyla bu zaten Türkiye'nin Afrika ilişkilerinin en temel noktanın bir sonucu belliydi. Bunun sinyalini işte Cumhurbaşkanı Türkiye-Afrika zirvesinde Kasım'ın 20'sinde yapılan Ekvator Gini'nin başkenti Malabo'da yapılan toplantıda çok net ifade etmişti. Bugün tekrar Etiyopya'da gündeme geldi. Etiyopya'da şikayet etmişler çünkü hatırlarsanız geçen sene Türkçe olimpiyatlarını Etiyopya'da yapmıştık. Yani evet, evet. Türkiye'de izin verilmediği için. Yani bu şunu getirecek bence. Yani bu mücadele, yani Türkiye'nin Afrika ilişkilerini çok daha derinleştirecek ve kapsamlı hale getirecek. Zaten birçok kurum dahil olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla beraber sanırım Milli Eğitim Bakanlığı da bundan sonra yani okullar üzerinden yeni okullarla Afrika politikası dahil olacak. Tabii bunun detayları, boyutu ayrıca, yani ben hala çok bir plan olduğu kanadında değilim. Ama nihayetinde yapması gereken burada şu, büyük ihtimalle Afrika liderleri bu konunun ciddiyetini anlatma meselesi. Çünkü birçok Afrika lideri hala Türkiye'nin siyasetini çok detaylı bilmiyor. Bu da gayet normal. Yani bilgi eksikliği, mesafeyi dikkat aldığımız zaman. Şöyle bir sorun var. Yani bu okulların hepsi yerel vakıflarla kurulmuş bir şey. Ya da derneklerle. Yani yerel kuruluşlar. Aslında bu ülkelerin sorunu. Yani şey değil. Türklerin finansı vermiş olması ya da yapmış olması. Türkiye'nin de oradan bir şey yok. Ancak oradaki liderler bunu şey yaparsa, kapatma şeyini görürlerse ondan sonra kapanacak. Ama şu var, onlar da şunun farkındalar. Yani Afrika'da malum insan kapitali çok önemli. Yani evet. İki tane temel sorun var Afrika'da. Bir tane sağlık, diğerisi beyin göçü. Zaten yurt dışında eğitimi gören insanların çoğu kıtaya tekrardan dönmüyorlar. Bu ister istemez neyi doğuruyor? Yani uzman ve kaliteli insan eksikliği. Bu okullar yani özellikle yabancı, sadece bu değil. Bir sürü İngiliz, Amerikan, bir sürü Fransız okulları var. Bu yabancıların okulları burada aslında ciddi katkılar veriyor. Bunun farkındalar. Sanırım bunun için yani doğrudan Afrika liderlerine bunu kolay değildi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir teklifiyle Milli Eğitim'in devreye gireceğini söylemesiyle sanırım bu Afrika liderleri için daha farklı bir boyuta taşınmış oldu.
Ama tabii çok özür dilerim. Oradaki dönüşüm, değişim de çok sancılı olacak. Belki de çok kolay olmayacak. Çünkü Orada kendilerini o hizmet hareketi diye tırnak içinde tarif edip oraya biraz da böyle fetişist şeyler, yaklaşımlar görüyorduk biz televizyonlarda. Her şeyi bıraktı gitti, orada hizmet veriyor çocuklara, onlara öğretiyor Türkçeyi diye. Yani böyle bir ne diyeyim, neferleri vardı onların. Şimdi bu devlet aygıtı içinde böyle olursa işte maliyeti, gönüllülüğü nasıl, orada bir sorunlar olur mu? Ne diyorsunuz?
Şöyle, yani bu aslında şu yani bu şu soruyu gündeme getirecek. Bir, cemaat Afrika'da biz devlet, yani Türkiye adına hareket ediyoruz gibi bir hava veriyoruz Halil Yapı. Bu kırıldı ve kırılmaya devam edecek. İkinci mesele, bu şöyle bir tartışma getirecek tüm Türkiye'de. Yani zaten Türkiye'nin birçok yerde, Balkanlarda ve işte Orta Afrika'nın çeşitli okulları var. Yani milletimizden yürütülen. Bütün bu Türkiye'nin yurt dışında yaptığı eğitim faaliyetleri tekrardan bir tartışma açacak. Çünkü bunlar işte sayılıydı, birkaç tane belki, çok fazla değildi. Yani bunların yeniden organizasyonu, buraya gidecek insanların kalitesi, işte müdüründen, öğretmeni. Bence bütün bu aslında Türkiye'nin dışarıdaki eğitim şeyini tartışmaya açacak. Bu anlamda da bence Türkiye'nin zaten geç kalmış bir meselesi tartışmaya açılmış olacak.
Anladım. Peki, gelişmeleri izleyeceğiz. Önemli bir alan olacak orası da. SETA'dan Sayın Mehmet Özkan, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi akşamlar.
Ben teşekkür ederim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Gözden kaçmasın.
Evet, Diyarbakır'da hakikaten çok sıkıntılı bir tablo var. Orada bir kesinti nerelere yol açtı onu göreceğiz. Bir yanda özelleştirilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ var. Diğer tarafta kente su veren bir belediye birimi var. İşte orada elektrik parası ödenmedi diye kesintiye gidilince hendekler kazıldı. İlk bakışta sanki Cizre'de olanlar mı oluyor diye kaygılananlar olduğunu görüyoruz. Ama nedir, ne değildir? Nevzat Bingöl bize Diyarbakır'dan anlatacak. Merhaba Nevzat, iyi akşamlar.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Hakikaten böyle kentteki hava yansıyor mu? İnsan anlayabiliyor mu ne olduğunu? Su deyince, elektrik deyince başka işin, ne bileyim, kendi şeyinde, mecranda yürüyen işlerdir bunlar. Ama iş biraz karıştı galiba. Ne oluyor?
Evet. Şimdi öncelikle hani o Cizre'deki görüntüler, bir hendek kazma işi var, ancak kentin genelinde olmadığı için ya da hani belirli cadde sokak olmadığı için, sadece Dedeç'in önünde olduğu için o anlamıyla çok fazla benzeşmiyor. Ancak son dönemde Dedeç'e yönelik müthiş tepkiler var Diyarbakır'da. Belediyenin borcu vardı yoktu, bu yönüyle çeşitli, daha doğrusu karşılıklı açıklamalar var. Dedeç işte şu kadar borcu var diyor, belediye yok diyor. Bunlar ayrı, bunlar hukuki işler, ancak Dedeç'in bölgede gerçekten doğru işler yapmadığını çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bugüne kadar hiç kamuoyuna yansımayan bir başka olayın bir başka boyutunu daha ben sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Dicleken Kayapınar denen yeni bir ilçe, Diyarbakır'ın yaklaşık 300-400 bin nüfuslu bir merkez ilçesi var. Bu bölge yeni yerleşim birimi olduğu için burada kaçak kayıp oranı neredeyse %0'a yakın. Ancak çok sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu elektrik kesintilerinde ilginçtir. Tabii zengin bir bölge, lüks bir bölge, lüks konutların olduğu bir bölge olduğu için bu bölgede hemen jeneratörler, sitelerin, modern siteler var bu bölgelerde. Bu sitelerin jeneratörleri devreye giriyor. Ancak jeneratörden çıkan enerjiyi yine abonelerin sayacı üzerinden kullanıldığı için burada bir haksız kazanç yaratılıyor. Yani Dedeç TİAŞ'tan satın almadığı elektriği abonelere fatura ederek bir haksız kazanç elde ediyor. Şimdi buradaki siteler bir defa mazot parası ödüyor bu jeneratörler için. Bir de bu elektriği kullanma karşılığı olarak Dedeç'e bir ücret ödüyor. Bununla ilgili Diyarbakır'da son günlerde çok tepkiler oluşmuştu. Bu anlamda Dedeç'e çok şikayetler oluşmuştu. Dedeç'in verdiği yanıt şu: yapabilecek hiçbir şey yok. Yani haksız bir kazanç elde ediyor ve siz bu haksız kazancı ödemek zorundasınız. Diyarbakır'daki duruma gelince, evet bir takım belediyenin bir takım yerlerinde abonelerle ilgili su kesintileri, elektrik kesintileriyle birlikte su kesintisi yaşanıyor. Bununla birlikte kentin atık suyunu temizleyerek, arıtarak Dicle Nehri'ne veren arıtma tesisinin elektrikleri ve belediyenin birçok biriminin elektrikleri kesildi. Belediyede bunun karşılığında kaçak kanalizasyon ve kaçak su şebekesi olduğu gerekçesiyle DEDAŞ'ın etrafında bulunan bölgede kazı çalışması yaptı. Yani bu hendek dediğimiz bu anlamda kazılan yerler.
Ama geçişi engellemiş değil mi? Orada bir sıkıntı. Tabii özellikle yapılmış
tabii.
Yani.
Tabii özellikle. Tabii bu bir anlamda hani iki tarafın da
bilek güreşi.
Bir savaşı. Ancak şöyle son dakika bir gelişmesi oldu akşama doğru. Mahkeme karar verdi. DEDAŞ'ın bu belediyeye ait yerlerin elektriğini kesmesiyle ilgili belediyenin yaptığı müracaat vardı. Yürütmenin durdurulması talebini içeren bir itiraz. Bu itiraz kabul edildi ve bu elektriğin verilmesine hükmetti mahkeme. Bundan sonra ne olur? Akşama doğru DEDAŞ ve belediye yetkililerin bir çözüm bulmak amacıyla bir araya geldiklerini öğrendik. Tabii yarınki gelişmede muhtemelen bir uzlaşı bulunabilecektir. Bir orta yol bulunarak sorunun çözümüne gidilecektir diye düşünüyorum.
Anladım. Onun dışında kentte yani bu mesele dışında çok ciddi bir problem yok değil mi? Sana bağlanmışken.
Yok. Kentle ilgili herhangi bir problem yok. Her şey sakin, sükunet içerisinde. Tamam. Çok güzel bir hava var. Yazdan kalma günler yaşanıyor Diyarbakır'da. Umarım bu iklim siyasi iklime de etki eder. Siyaseten de Diyarbakır yine bahar günlerini, yaz günlerini yaşar.
Peki biz de aynı temenniyi iletiyoruz. Çok özür dilerim. Nevzat Bingöl, çok teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Evet, Cengiz Erdil'in sesli dosyasına geldi sıra. Orada da bir gazeteci arkadaşımız var. Binyamin Aygün, Milliyet'te birlikte çalışırken gitmişti. O IŞİD'in elinde 40 gün tutsak kalmıştı hakikaten. Yoğun bir diplomasi mücadelesiyle Türkiye'ye getirildi. O zaman yaptığı gazeteciliği dinledik kendisinden. Orada yaşadıklarını az çok özetledi bize. Şimdi o artık Doğan yayınlarından, Doğan kitaptan çıkan IŞİD'in elinde 40 gün adlı bir kitaba dönüştü. Mutlaka bir gazetecinin onların içinde neler olup bittiğine dair izlenimleri bugünlerde anlamlı olacaktır. Bünyamin Aygün'ün bu kitabını almakta fayda var. İşte Cengiz Erdil de Bünyamin'le bu konuyu konuşuyor. Ben sözü Cengiz'e bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir hatırlatma da yapıyorum. Evet, Şubat'ın ilk programı artık 17.30'da başlayacağız. 18'de başlıyorduk. Tekrarımız her zaman gece 24'te. Bizi yalnızca araçlarınızda değil, radyolardan değil, online cep telefonunuzdan ve PC'nizden de dinleyebiliyorsunuz. Bilgisayardan da dinleyebiliyorsunuz. İnternet sitemizde tr.sputnik diye girebiliyorsunuz. RSFM dediğinizde de giriş var. Bunları da ileteyim sizlere ve yayınımızın inşallah Şubat'ta 17.30'da herkes için iyi olacağını tahmin ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sözü Cengiz'e bırakıyorum.
Atilla Güner'le Akşam Postası 1 Şubat'tan itibaren hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarı 24'te.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Bünyamin Aygün 25 yıla yakın zamandır gazeteci. Pek çok gazetede çalıştı. 2003 yılından beri de Milliyet Gazetesi'nin foto muhabiri, şimdi Milliyet Gazetesi'nin fotoğraf servisinin müdürlüğünü yapıyor. 2003 yılından beri ABD'nin Irak operasyonu, Filistin intifası, Suriye iç savaşı, İsrail'in Gazze bombardımanı gibi önemli olayları izledi. Ama Bünyamin Aygün'ün bir de esareti var. Tam 40 gün Suriye'de IŞİD'in elinde tutsak kaldı. Sonra bunu bir iki kitap yaptı. Kitabın adı İşit'in Elinde 40 Gün. Kitap Doğan Yayınları'ndan çıktı. Şimdi Bünyamin Aygün telefon hattında. Bünyamin Aygün, hoş geldin yayınımıza.
Merhaba, hoş buldum.
Efendim, şimdi öncelikle neden yazdın bu kitabı? Onu bir anlatır mısın bize?
Şimdi geldiğimde tabii ki bu kitabı yazmayı düşünmüyordum. Birçok yayın eviyle, birçok meslektaşımızın baskısı vardı ama ben bunun bende kalmasını istiyordum. Fakat son zamanlarda biliyorsunuz, özellikle geçtiğimiz yılın 6. ayında, yani Haziran ayında Irak Şam İslam Devleti açılımıyla bildiğimiz IŞİD çok ciddi, dünyayı ayağa kaldıracak çok ciddi eylemleri oldu. Yani örgüt aslında bir savaş bölgesindeki basit bir örgütten, küçük bir örgütten ziyade dünya çapında bir gecede Musul gibi çok büyük bir kenti düşürebilecek ölçekte büyük bir örgüt olduğunu gösterdi. Kobani'yi abluka altına aldı. Bütün dünya bu örgüte müdahale etmek için ortak karar aldı vesaire. Birincisi bu. İkincisi tabii ki hepimizin de yakından takip ettiği ve içimizi acıtan o gazetecilerin çölde kafalarının kesilmesi. Bunlar benim için yeterli nedendi. Bir de insanlar şeyi çok iyi tanımıyordu, örgütü. Dün bir arkadaşım bize yeni ne söylüyorsun? Peki tamam, sen örgütü daha iyi tanıdığını söylüyorsun. IŞİD'i daha iyi tanıdığını söylüyorsun da yeni ne söylüyorsun bize? Televizyondaki yorumcuların söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını söylüyorsun vesaire. Ben de yanıtım aynen şu oldu. Gerçekten yeni söyleyeceğim spesifik bir olay yok. Ama kitabı okuduğunuzda aslında IŞİD'in anlatıldığı gibi değil, bilinmesi gereken, çözülmesi gereken başka, çok başka yönlerinin de olduğunu ortaya koyuyoruz kitapta. Birincisi bu. İkincisi de yeni ne söylüyoruz? Bir kere örgütün mezhebi yok. Bu örgüt Sünni değil, Şii değil vesaire. Ama Sünnilerle Irak'ta, özellikle Irak'ta işbirliği içinde. Bunu bilmemiz gerekiyor. İkincisi, örgüt bilinenin aksine tabandan da tabii ki çok ciddi güç kazanıyor ama birçok savaşçısı, o cephede savaştırdığı birçok savaşçısı genç savaşçılardan oluşuyor. Tırnak içinde söylüyorum, genç cihatlerden oluşuyor ve sportmen yapısı olmayan insanları da cepheye göndermiyor ya da kabul etmiyor. Bunlar çok önemli şeyler ve buna benzer bir sürü şey koyuyoruz ortaya. Tabii çok ciddi böyle örgütü aman aman çözdü, örgütün şifreleri demiyoruz. Bu bir anı kitabı zaten. Ama orada kendi anılarından ziyade, hani Bünyamin Aygün'ün ne yaşadığından, yaşadıklarından ziyade bir gazetecinin, yola çıkan bir gazetecinin, bu bir Amerikalı bir gazeteci de olabilir, İngiliz de olabilir, Rus da olabilir, Fransız bir gazeteci de olabilir, Orta Doğu'dan bir gazeteci de olabilir. Aynı duygularla yola çıkıyorsunuz, tamamen refleksiniz haber üzerine kurulu ve neyle karşılaşıyorsunuz? Hiç beklemediğiniz bir şey. Kusursuz senaryo diye girdim. Çünkü bu senaryo sanki adeta önceden yazılmış ve ben o senaryonun oyuncusuydum. Evet. O senaryodaki oyunculardan biriydim. Ve hiçbir şekilde de esir alındığım ve 40 gün elinde tutulup kurtarıldığım, operasyonla kurtarıldığım güne kadar hiçbir şekilde parmağımı kıpırdatamadım. Hiçbir şey yapamadım. Her şey benim fiziksel ve duygusal devinimin dışında oldu. Bir şekilde birileri beni esir aldı. 40 gün oradan oraya, oradan oraya, sorgudan sorguya götürdü ve sonra tam her şey bitti derken, işte Suriye'de Türkiye'nin tabii organize ettiği bir operasyonla 5 gün sürdü bu. Sanıyorum 5 gün sürdü çünkü gözlerim ellerim bağlı olduğu için sürekli şeydi. Yani gün mevhumu yoktu. Bir operasyon sonucu da kurtarılarak Türkiye'ye geldim. Yani burada kitapta aslında gün gün bunu işledik. Yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye. Ama tabii ki sadece burada işte dediğim gibi Bünyamin Aygün'ün yaşadığı değil, bir gazeteci olarak ben neler yaşadım. Bir gazeteci olarak orada neler gözlemledim, neler duydum, neler hissettim. En çok da buna yer verdi.
Tabii bu Suriye'deki çalışmalar, özellikle sana Sedat Simavi Yılın Gazetecilik Ödülü getirdi. Bir de Türkiye'de bir gazeteciye ilk kez verilen Abdi İpekçi Gazetecilik Cesaret Ödülü'nün de sahibisin. Evet. Ama Suriye'ye giderken başından mutlaka tehlikeli günler yaşayacağını biliyordun da, yani bu boyutta, yani Suriye'yi bir anlatır mısın o gittiğin günlerde? Şimdi de tabii orada mutlaka bağlantıların vardır. Yani gerçekten çok korkunç bir manzara var değil mi orada?
Şimdi evet, daha önce de bu RSFM'in okuyucularına her Suriye'ye gidip geldiğimizde bağlanıyorduk ve yani habercilik açısından iyi fotoğrafla, yani kamuoyunu aydınlatacak her fotoğraf haberle geldiğinde sizin aracılığınızla şey yapıyorduk, dinleyicilere izlenimlerimi anlatıyorduk.
O katkıların için de teşekkür ederim.
Ben size teşekkür ederim ki yani Milliyet okuyucusunun haricinde yüz binleri bulan RSFM dinleyicilerine de bunu aktarma şansımız oluyor. Çünkü bir gazeteci olarak, biraz önce de söylediğim gibi, bizim amacımız evrensel bir meslek yapıyoruz. Gazeteci olarak görevimiz şudur: orada olanı kamuoyuna aktarmak. Savaş bölgesine giriyoruz. Tabii ki tehlikeli bir şey olduğunu biliyoruz bunun. Yani ölümü göze alarak. Bu ünlü olma vesaire bilmem neyi aşmış bir durum artık. Yani haberi yaparken iyi bir haber yaparsam konuşulurum falan düşünüyorum. Ama savaş bölgesine giderse
bunu düşünmüyorsunuz açıkçası. Evet. Bize lanse edilenden daha kötü. Yani benim bile bunu bildiğim halde fotoğraflarımda, görüntülerde gördüğümüzden Suriye'nin durumu gerçekten içler acısı. Bu artık ben daha önceden muhaliflerin haklı olduğunu söylüyordum ama yani savaşın ilk başlarında. Çünkü orada bir diktatörlük vardı ama şu anda artık deyim yerindeyse biz Türklerde bir şey vardır, laf vardır ya, at eti it izine karıştı. Yani izleri çözemiyorsunuz. Kim kimden yana bilemiyorsunuz. Nereden kurşun gelecek bilemiyorsunuz. Binalar yıkılmış. Özellikle o güzelim Halep, ki ben daha önceden de gitmiştim Halep'e. O güzelim Halep artık tamamen harabeye dönmüş. Ve artık birçok beldesinde, köyünde, ilçesinde, kasabasında yiyecek bulamıyor insanlar. Özellikle kış aylarında artık ot da bulunamadığı için, çeşitli otlarla besleniyorlar. Ot da bulunamadığı için, inanın geçen sene lanse edilen haberler çok doğru. Artık kedi köpek eti yemeye başlamıştı bazı kesimlerde. Çünkü insanların ne gideceği bir yer var. Bazı insanların özellikle savaşla hiç ilgisi olmayan, yani bu muhaliftir ya da Esad yanlısıdır vesaire, ilgisi olmayan insanların ne gidecek bir yeri var, ne sığınacağı, öyle arada kalmış insanlar ve maalesef çok çok acıklı bir durumdalar. Bunu kelimelerle, bazen fotoğrafla ifade etmek çok zor. Oraya gidip bizzat o atmosferi görmek, yaşamak gerekiyor.
Evet. Yazmasaydım gerçekten mesleğime ihanet sayardım diyen Bünyamin Aygün, Suriye'de IŞİD'in elinde 40 gün tutsak kaldı ve bunları bir kitap haline getirdi. IŞİD'in elinde 40 gün Doğan Yayın Evi'nden çıktı. Bünyamin Aygün'ü de konuk ettik. Çok teşekkürler Bünyamin Aygün.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Atilla Güner'le akşam